Ayrım 18.
Aynı renkli yaşam sevinci, aynı tasasız çelişki özgürlüğü, aynı sereserpe konuşkanlık. Nasrettin hocamız, yaşamla esprinin etle kemik gibi birbirine yapışık olduğu nefis bir örnek vermez mi? Atatürk, devlet başkanlığı protokolünü bir sürü saçma ıvır zıvırı kişiliğinin ayrılmaz vasfı olan candanlığı ile bir köşeye itmemiş miydi? Henry de Montherlant alalım. Onun vakarlı yazı üslubu ile yaşamının üslubu aynı değil miydi? Dramatik sonu bile bu yaşam üslubuna en yatkın noktalama olmadı mı? Sakallı Celal, Neyzen Tevfik, Halikarnas balıkçısı gibi kişilikleri uğruna arkalarındaki bütün gemileri yakıp ona uygun bir yaşamı sürdürenler caba. Türk aydınları içinde hele son çağlarda ikisini tam birleştirebilmiş otantik kişiliklere rastlamak güçleşti. Osmanlı aydını Tanzimat'tan bu yana bilinciyle akılcı ve batılı ama bilinçaltı ve duygu alanı ile Alaturka'nın Alaturkası kalmanın dramını yaşadı. Yazılarında kadınların özgürlüğünden yana görünüp de karısının yaz günü çorapsız gezmesini hazmedemeyen nice aydınlar gördük. Bilinçli dünyasında diyalektiği uygulayan ama yargılarında duygusallıktan kopamayan nice ilericiler tanıdık. Osmanlı insanı bilinç ile bilinçaltının bu çelişkisini sürdürdü de Cumhuriyet kuşağı daha sonraki kuşak çok mu daha tutarlı oldu sanki? İstemeden, bilmeden o da atavik tortuların etkisi içinde hastadır. Tanpınar'ın teşhisi. Rahmetli dostum Ahmet Hamdi Tanpınar'la en çok konuştuğumuz konulardan biri buydu. Olgunluğun şaşmaz kıstası olan alçak gönüllülük, Tanpınar'ın başlıca vasıflarından biriydi. Bir gün bana o kısık sesiyle, "Onların yanında ne kadar eksik olduğumu fark ediyorum," demişti. Bunlar tümüyle batılı insanlar. Osmanlılığı aşmışlar. Ben onların yanında, onlarla, ortak yanlarımla övünüyor ama onlardan eksik yanlarımla yeriniyorum. Sözünü ettiği kişilerle benim de yakın ilişkim vardı. Onların meclisinde ben de bazen bulunur, kendimi başka bir ülkede, başka ve sağlam değer yargılarının zemininde sayardım. Tevfik Sağlam Paşa'nın grubu, Muzaffer Şevki, Hasan Ali Hamit ve İlhami Nafiz Pamir, Sedat Tavat, Fahri Arel, Osman Horasanlı ve bazen de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan oluşuyordu. Ben onları oda müziği yapan bir sekstete ya da o günkü mevcuda göre bir oktete benzetirdim. Hani yıllar yılı birlikte çaldıkları için iyice kaynaşmış, birbirlerine alışmış, artık ayrıca kollama dikkati gerektirmeyen bir uyum alışkanlığına girmiş müzisyenler vardır. Onları andırırlardı. Her biri kendi kişiliklerinin değişken enstrümanlarını, kimi flütünü, kimi kemanını, kimi violonselini, kimi klarnetini, kimi fagotunu, kornosunu ya da trompetini çaldığı halde yine de aynı ana melodinin gerektirdiği uyum ve yorum düzeyini rahatça sağlayan bir rutin içinde birleşirlerdi. Bu oda müziği grubunun birinci kemanı hiç şüphesiz Tevfik Sağlam Paşa idi. Bir süre yurdun en değerli insanlarını yetiştirmiş askeri tıbbiyenin ürünüydü paşamız. Ama sonra kendini durmadan yenileyip geliştirmiş, doktorluğundaki uzmanlığı yanında, üniversite rektörlüğünde, UNESCO başkanlığında, kendi kurduğu Türkiye Verem Savaşı başkanlığında dinamik ve güçlü yönetici kişiliğini belgelemişti. Bilimsel ve kuramsal yeteneği yanında, pratik buluşlara, çabuk ve sağlıklı kararlara gereksinme gösteren işlerde de üstüne yoktu. İnönü'ye olağanüstü hayranlığını ve bağlılığını her zaman belgelemişti. En sevdiği ve şifalı saydığı meyve de ekşi elmaydı. Şekerini titiz bir özenle kontrol altında tutardı. Onu her zaman canlı, her zaman esprili, her zaman dinamik görmüşümdür. Çok da duygulu ve romantik bir yanı vardı. Çok sevdiği eşi Naile Hanım bunca seçkin doktor arasında bir septisemiden kurtarılamayarak ölünce deliye dönmüştü. Dünyada her şeyden çok sevdiği bu gerçekten de kişilik sahibi ve güzel hanımefendiye karşı hayranlığını o ölünce onun anısına doğrultmuş, onun ev içindeki varlığının bir ersatı olarak her odaya tabii boya yakın büyütülmüş fotoğraflarını yerleştirmişti. Eşinin adına bir de hastane pavyonu yaptırmıştı. Bu sevginin enginliği onun sevme kapsamının en belirgin bir kanıtıydı. Paşa doğru bildiği davalara da bu engin sevecenlik ve inançla bağlıydı. Her hareket halinde, her dinamizm içinde oluşunun onun yaratılışının önüne geçilmez bir gereğinden mi yoksa büyük acısını sürekli çalışma içinde unutma çabasından mı ileri geldiğine karar verememiştim. Paşa kızınca da çok sevimli olurdu. Çünkü iyi insan, temiz insan kızınca da bu niteliklerini kaybetmez. Kızınca kontağı atan, ölçüyü kaybeden, hem görünüm hem söz olarak çirkinleşen, yüzeyde ve kaba insanlardan ayrılırdı. Tersine kızınca daha da bir sempatik olurdu. En büyük küfürü dürzüydü. Örneğin 147'ler konusunda 27 Mayıs subaylarını kışkırtan jurnalciler onun için dürzüydüler. Yapması gereken işleri bırakıp laf ebeliğine başvuran, demagoji yapan politikacılar onun indinde dürzüydüler. Beni UNESCO camiasına, UNESCO camiasını da bana ısındıran, beni öneren paşa olmuştu. Önemli bir ameliyat geçirmem gerektiği zaman bayılmadan önce başucumda, eli nabzımda beni lafa tutup moralimi yükselten yine paşa olmuştu. Ne yazık ki iyileşip taburcu olduktan sonra elini öpmek nasip olmadı. Ben hastanedeyken paşamız o hafta ölmüştü. En güzel gözlü marif müfettişi. Sekset ya da oktetin öbür üyelerine gelince sevgili Hasan Ali Yücel ilk aklıma gelen. Onunla tanışıklığımız 1950'lerde Ankara'da Sanat Sevenler Derneği'nin lokalinde Hüsamettin Cindoruk'un düzenlediği bir açık oturumda başlamıştı. Açık oturum o sıralarda yayınlanmış ve hayli ilgi toplamış olan bir hikaye kitabının üzerinde yapılıyordu. Daha önce bana hücum etmeyi kararlaştırmış olan genç kuşağın henüz isim yapmamış dört delikanlısı, bir dergi adına bana çatmak için hazırlık yapmışlar. Açık oturum açılır açılmaz arka arkaya söz alarak beni ve kitabımı batırmaya başladılar. Çok sakin ve rahat bir günüme rastlamış olmalı ki onları istifimi hiç bozmadan gülümseyerek dinledim. Açık oturum hazırlayan ve beni layık olmadığım lütufkar sözlerle dinleyicilere tanıtan Cindoruk bu beklemediği tertip karşısında çok şaşırmıştı. Onların benim aleyhimdeki barutları tükenince birçok başka kimse söz aldı. Başta dostum Muhtar Körmükçü olmak üzere çoğu bu gençlerin hücumlarını çürütmeye ve beni savunmaya başladılar. En sonunda Cindoruk beni kürsüye çağırdı. Yine hep öyle güler yüzle kürsüye çıktım. Şimdi biri ünlü bir profesör, öbürü ünlü bir gazeteci, öbürü bir şair ve televizyoncu, dördüncüsü de daha sonra iyi bir tiyatro rejisörü olan ve ne yazık ki genç yaşta aramızdan ayrılan bu dört gence döndüm. Fikirlerine saygı duyduğumu ama taktiklerini beğenmediğimi, biri oturunca öbürünün kalkıp aynı şeyleri yineleyişinin salonda tam ters bir tepki yarattığını, İnsaf gereği sağduyu dengesini sağlamak ihtiyacı duyan birçok hatibi harekete geçirdiğini, onlar bu tertibe başvurmasaydı belki lafa bile karışmayacak olan nice dinleyiciyi şimdi birdenbire benim savunucum haline getirdiklerini, oysa yan yana oturacak ve birbiri arkasına böyle sinirli sinirli konuşacak yerde salona dağılmış olsalardı kıyasaya değil de sureta haktan görünüp daha ölçülü, daha insaflı olsalardı, bazı küçük meziyetlerimi belirttikten sonra ama diye başlayan bir tiradla tenkitlerini daha esaslı incelemelere ve gerekçelere dayanarak sunsalardı, daha tesirli olacaklarını, arada bir eserimi beğenebilecek hatiplerden sonra söz alıp onları cerh edercesine faslalı olarak konuşsalardı, belki biraz daha inandırıcı olabileceklerini, bir daha sefere yıpratmak istedikleri yazarlara karşı bu taktiği kullanmalarını ve hele topu bırakıp adama değil, adamı bırakıp topa vurmalarını, bunun içinde zaten çok kalın olmayan o kitabı bir kerecik olsun esaslı olarak okumadan tartışmaya gelmemelerini çok yumuşak, çok ağabeyce onlara hatırlattım. Şöhretlere saldırmanın gençler için doğal bir kendini gösterme, üstelik de sağlıklı bir boşalış olduğunu, ancak kimsenin kendilerinin yolunu tıkamadığını, şöhrete başkalarını kötüleyerek değil, yaratıcı eser vererek varılacağını anlattım. Sözlerimi de şöyle bitirdim. 20 yıl sonra inşallah sizler de meşhur insanlar olursunuz. Sizin için de burada bir toplantı düzenlenir. O zaman da bu salonda daha yeni yeni edebiyata girmek isteyen 4 genç bulunur. Onların sizin burada bana yönelttiğiniz acayip eleştirilerden çok daha seviyelisini yöneltmelerini dilerim. Ben ancak eserimi okumak zahmetine katlandıktan sonra konuşanlara cevap veririm. Sizin de bu ilkeden gitmenizi öğütlerim. Hoşça kalın kardeşlerim. Size hiç gücenmedim. Tersine dördünüzü de bu delikanlı coşkunuz içinde çok sevdim. Bir gün inşallah bu sevgiye beğeni de katılır. Bu dediğim de çıktı. Yıllar sonra hepsi alanlarında başarıya vardılar. Çoğu ile birlikte çalışmalarımız oldu. O açık oturumda bir delikanlılık serüveni olarak arkada tatlı bir anı olarak kaldı. İşte bu sırada dinleyiciler arasında bulunan Hasan Ali Yücel kürsüye fırladı. Bunca yıldır politikadayım. Bu kadar olgun bir toleransa, bu kadar şiddetli ve haksız hücumlara, bu kadar sükunet ve nezaketle cevap veren adama rastlamadım sözleriyle beni övdü. Bir yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oynanan Dışarıdakiler adlı oyunum için Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı bir yazıda, Cumhuriyet 17 Kasım 1957, bu olayı tekrar anlattıktan sonra kendini çok etkilediği anlaşılan Dışarıdakiler adlı oyunumdaki iddiaçı Hümnü'nün fedakar karakterini gözleri yaşararak seyrettiğini ekledi. Vefakarlık her uygar ve kültürlü insan gibi Hasan Ali Yücel'in de en belirgin vasıflarından biriydi. Tevfik Sağlam Paşa'nın sekstetinde Hasan Ali Yücel galiba en gençleri oluyordu. Bana göstermek lütfunda bulunduğu candan dostlukta bu anlattığım rastlantılar yanında çok sevdiği bir hocasının oğlu oluşumu çok geç olarak öğrenmesinin de ayrı bir rolü oldu. Oğlu Can'ın Hayatta En Çok Babamı Sevdim adlı şiirinde çağın en güzel gözlü marif müfettişi diye tanıttığı Hasan Ali Yücel, marif bakanlarımızın en verimlilerinden de biri olmuştu. Köy enstitüsü ve batı klasiklerini dilimize çevirtmek onun tarihe geçmesini haklı olarak sağladı. Özel meclisinde son derece neşeli, canlı bir insandı. Her kelimenin çağrışımıyla bir divan şiiri, her durumun itisiyle bir hikmetli söz patlatmada üstüne yoktu. Kültürle yüklüydü ve bulunduğu her mecliste bu birikiminden cömertçe başkalarını hissedar ederdi. Çok da güzel sesi vardı. Atatürkçü kuşağın olanca coşkusunu ve ışınımını yaşamının sonuna kadar taşıdı. Ölümü de yine arkadaşlar arasında oldu. Hamit Nafiz'in evinde göğsüne gelen ağrıyı geçiremeyip, 2 dakika sonra en canlı insanı cansız görmek paşayı hüngür hüngür ağlatmış ve galiba onu hayatında ilk defa bu durumlarda aciz kalan doktorluğa, bu aziz mesleğine bile küstürmüştü. Sedat Tavat. Sekstetin en tipik üyelerinden biri de ömrü boyunca hiç evlenmemiş evhami Sedat Tavat'tı. Cenevre Üniversitesi'nde tahsil görmüş olan bu seçkin farmakoloji ve tedavi ordinaryüsü, grubun şakalarına en çok maruz kalan üyesiydi. Titizliği, temizlik merakı, eski Çerkeş hanımefendiler gibi gidorum, gelorum, şaşorum diye konuşuşu ona çok yakışır, daha sevimli yapardı. Viyana'da Kartner Stresse'nin köşe başlarında gece müşteri bekleyen ve kendisine asılan profesyonel hanımlardan birinden "Ben sizin bildiğiniz erkeklerden değilim" diye kaçışı, grubun her yinelenişte aynı kahkahaları doğuran bir esprisiydi. Çocuksu bir yanları vardı zaten hepsinin. Çocuk kalmışlardı. Azla mutlu olmak, azla sevinmek yeteneklerini yıllar silememişti. Sedat Bey'in en acı serüvenlerinden biri, şahsi dostu da olduğu rahmetli Menderes'i Yasıada'daki talihsiz intiharından kurtarılmasından sonra onun idama ehil bir sıhhatte olduğunu gösteren bir rapor düzenlemek üzere muayene etmek görevinin kendisine verilmesiydi. Hiç itiraz, özür dinlemeyen subayların haşim bakışları altında askeri bir helikoptere atılıp Yasıada'ya indirilmişti. Sedat Tavat'ın yaratılışında ince, duygulu, kibar, dost bir insana aransa taransa bundan büyük bir işkence düşünülemezdi. O, bitkin haliyle 1000 defa özür dileyerek eski dostunu muayene etmiş ve raporu titrek elleriyle yazıp imzalarken Adnan Menderes onu teselli etmek ihtiyacı duymuştu. Yeraltı zenginliklerine bağlanan umut. Sekstetin en yakışıklı geçinen üyesi Ordinarius Profesör Hamit Nafiz Pamir'di. Gerçekten de yakışıklıydı. Gençliğinde hanımlar kendisini Praglı Talebe filminin baş aktörü Konrad White'a benzetmişlerdi. Hamit Bey de Cenevre'de tahsil etmişti. Ama tıp değil de jeoloji. Türkiye'de jeolojinin kurucusu sayılıyordu. Hep coşkulu, hep neşeye yönelik bir insandı. En küçük bir dert onun yüzünü gölgeler, alışık olmadığı bu ruh hali onu şaşkına çevirirdi. Paşa'ya saygısı büyüktü. Uzun zaman Rusya'da, Urallarda da maden arama ve jeoloji alanlarında çalışmıştı. Fransızca, Almanca ve Rusçayı iyi konuşuyordu. Umumi Arziyat, Dinamik Jeoloji adlı eserleri, sayısız bilimsel makaleleri de jeolojiyi bir din gibi sevdirip saydırdığı binlerce öğrencisiyle yaptığı hizmetler kolay unutulmayacaktır kanısındayım. Türkiye'nin kalkınmasının yeraltı zenginliklerinin yer üstüne çıkarılmasıyla sağlanacağına inanan Profesör Pamir, iki defa Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün başına geçirildi. Her seferinde de olumlu, verimli, metodik projeler hazırladı, uyguladı. Bir nezaket sembolü. Kardeşi yüksek mühendis İlhami Pamir, grubun en nazik insanıydı. Yüksek tahsilini Berlin'de yapmış, uzun yıllar Etibank Umum Müdürlüğü'nde bulunmuştu. 3 yaşındaki çocuklarla bile siz diye konuşan bu ince insanı, ölüm döşeğinde bir hastane odasında ziyarete gittiğimde çok sıcak havada büsbütün boğucu bir hal almış, güneşe bakan odasında eceliyle pençeleşir bulmuştum. İnsanı en meşru şekilde en bencil yapması gereken bir ölüm kalım savaşında bile İlhami Pamir kendini bir yana bırakmış, hücrelerine sinmiş köklü nezaketin itisiyle ziyaretçilerinden odasının havasızlığından ve boğucu sıcağından dolayı özür diliyordu. Hastalığı yüzünden onları zahmete sokmuş olmaktan üzülüyordu. Ben son nefese kadar süren böyle köklü bir nezaketi başkasında ne gördüm ne de duydum. Sekstetin kontrubası. Grubun bir başka üyesi de güleç yüzlü, yavaş konuşması ve ağzından düşmeyen prosu ile Ordinarius Profesör Fahri Arel'di. Yaz aylarında onun Kandili'deki yalısında toplanılırdı. Bayan Arel'in becerikli ev ve toplum hanımlığı yanında en belirgin vasfı yemek yemeden yaşama mucizesi göstermesiydi. Süt ve meyvenin bir yaşamı idame ettirebileceği iddiasını Gandhi ile birlikte Bayan Arel dünyaya ispatlıyorlardı. Kandilli'deki yalının salonunda foşurdayan akıntıların fon müziğinde bu kafadarlar ne neşeli ve dolu saatler geçirirlerdi. Yemekten sonra öğle uykusuna çekilinir, akşamüstü ısıtılmış simitlerle beyaz peynir katığında demli çaylar tadı çıkarıla çıkarıla içilirdi. Zaten her şeyin, her küçük şeyin tadını çıkarma hassası bu grubun en beğendiğim hasletlerinin başında gelirdi. Ama ben bu grubu sadece bunun için değil, adeta birbirlerinden destek alır gibi gençliklerinden beri sürdürdükleri yaşam üsluplarından, bir batılı bilim disiplini ve ahlakı bütün özel yaşamlarına, bu yaşamın geceli gündüzlü her anına ve uykuda bile vicdanlarına, düşüncelerine sindirdikleri için severdim. Burası Orta Doğu'dur. Bu kadarı yeter de artarcı. Bon, Por, Lorientci zihniyeti, hepsi aynı kapıya çıkarcı gevşekliği, rahata kaçışı, kaytarmacılığı, bir gün pencerelerinden içeri uğramayan, yeteneklerinden az zamisini koparıp daha iyinin peşinden giden bu titiz, bu arı gibi çalışkan ama dinlenme anında da çocuklar gibi gıllıgışsız, gülmesini, eğlenmesini bilen bu uygar insanlara hep gıpta ile bakardım. Eser vermek, öğrenci yetiştirmek, yurda hizmet etmek elbet her aydının borcu ama eseriyle yaşamı arasında kopuksuz bir birlik kurabilmek, yaşamında da eserindeki titizliği sürdürebilmek her baba yiğidin harcı değildi. Hele bizde insanı çekip kendine benzetmek isteyen yüzeyde bir ortamın içinde. Pirimizin ardından. Değil yalnız Türk basınında, sanırım tüm dünyada Burhan Felek fenomeninin bir benzerini bulamazsınız. Ne demektir 64 yıl boyunca gelmiş geçmiş ve geçmekte olan 4 ayrı kuşak okuyucuyu kalemiyle böylesine kavramak? Donanma dergisinden Şeyhül Muharrirliğine kadar geçen 64 yıl boyunca her fıkrasını her yaşta, her seviyede, her görüşte insana bakalım Felek bugün ne demiş diye şerbet içer gibi okutmak. Rejimler birbirini takip ediyor, iktidarlar gelip gidiyor, dünya değişiyor ama o hiçbir zaman bu gelgeçlere aldırmayan sağlam bir çınar gibi, kozmik bir güç gibi ayakta duruyordu. Dimdik, pırıl pırıl ve güleç. İnsanlar hakkındaki övgülerimi ve yergilerimi hayattayken yüzlerine karşı söylemek adetinde olduğum için daha onun sağlığında 7 yıl kadar önce yazdığım Kolay Değil adlı bir yazımda ve onun bir yaş gününde yaptığım konuşmada bu ebedi gençlik fenomeninin ayrıntılı bir tahlilini yapmaya çalışmıştım. Onun erişilmez popülerliğinin sebeplerini şimdi tekrarlayacak değilim. Ama özet olarak bazı belirgin niteliklerini burada da belirtmek isterim. Genç bir insan. Üstad Burhan Felek her şeyden önce genç bir insandı. 93 yaşına kadar da hep böyle kaldı. Bu bir yaratılış işi olduğu kadar bir de yaklaşım meselesiydi. Hastalığının son günlerine dek dünyaya, yurda, yurt sorunlarına karşı o her zamanki uyanıklığını hiç kaybetmedi. Varlıklı, görgülü bir ailenin çocuğu olarak yetişmesine, rahat seviyede hayat sürecek durumda olmasına karşın, eli bir gün olsun fakir halkın, dar gelinlerinin nabzından uzak kalmadı. Olaylara o açıdan baktı. Onların hakkını savundu. Frenklerin esprit de kritik dediği kül yutmazlık hastası, hep basma kalıp telkinlere uyulan bir ortamda onu ayıran daha da büyük bir meziyet haline geliyordu. Bu eleştiri gücü onun bunca devir yaşamış, irili ufaklı, bunca büyük, görmüş tecrübe dağarından yararlanıyordu. Yazdıklarının kimseye batmayışı bu gün görmüşlük felsefesinin olgun tonundan geliyordu. Popülerliğinin bir başka sebebi de her soruna teorik değil, pragmatist bir açıdan yaklaşması ve bunu arı duru, herkesin kolay anlayacağı bir halk diline indirgemesiydi. Çok akıcı bir Türkçesi vardı. Cedbecet, doğma büyüme İstanbullu, İstanbullunun da en halisi, Üsküdarlı olması, evde kulaktan büyüklerinden en iyi Türkçeyi bellemiş bulunması, gençliğinde orta oyunu ve orta oyuncularla övür olması hasebiyle İstanbul Türkçesinin en halisini, en esprilisini adeta farkına varmadan edinmişti. Okumuş ukalalığından uzak. Nasrettin Hoca'yı bunca sevişi ise boşuna değildi. Çünkü mizahı nükteyi seviyordu. 1. Nükte silahının konuya hem bir felsefi olgunluk, hem bir zihni kıvraklık, hem de olaylara bambaşka açıdan ve mesafeden yeni ve taze bir yorum getirdiğinin farkındaydı. Ayrıca kendi de bu yaratılışta bir insandı. İkincisi, Nasrettin Hoca'nın esprileri okumuş ukalalığından uzak, tabii edalarıyla bir sehli mümtevni şaheseriydi. Onun içinde her sınıf insanın önce zihnini sonra içini güneş gibi ısıtırlardı. Üstad Felek de bu halkça mizahtan yanaydı. O da bu üslubu benimsemişti. Kendinden önce Hüseyin Rahmi'de ama daha da çok Ahmet Rasim'de rastladığımız yoldan gitti. Her fıkrası bundan ötürü sade bir konu üzerinde tecrübeli bir insanın olgun görünüşünü getirmekle kalmaz, ayrıca millete o sabah bir gülümseme fırsatı da bağışlardı.